Ayrım 7.
Sayfa 69. Aysel'e de bir mektup. Öf be, vicdan azabı gibiydi bana bu Aysel zaten. İyi ki kurtuldum o vicdan azabından. Beni kınama Aysel'ciğim. Böyle bir zamanda insan bu kadar bencil davranır mı? Paran çoksa içeridekilere yardım et, deme. Böyle bir şey dediği de yoktu ki kadıncağızın. Demezsin ya, yine de deme. Çünkü sana söz veriyorum, döner dönmez vicdan borcumu faiziyle birlikte ödeyeceğim. Nasıl ödediğimi göreceksin zaten. Böyle bir mektup işte, çok şaşırmış, kuşkulanmış. Ülkeden kaçıyorum, başımda bir bela dolaşıyor bile sanmış. Ne belası olsunmuş, bela bile alçak gönüllü değil. Herkesi sevmiyor, beni koynuna almıyor. Ben de kendimi Londra'nın kucağına attım. O otele indim, Hyde Park'a bakan nefis bir oda. Uzaktan Thames'in soylu akışını bile görüyorum. Sabahı dört gözle bekliyorum. Sabah olunca Westminster'a bir dalış yapmayı, kraliçenin birkaç milletvekilini, kraliçenin kocasını bile baştan çıkarmayı düşünüyorum çünkü. İnsanın kandıramayacağını bile bile kendisine yalan söylemesinden daha kolay ne var acaba? Aysel'e o mektubu yazdımsa kendime karşı kendimi savunmam gerekiyordu. Ben böyle kutsal bir görevin adamı mıyım bakalım? Kraliçenin milletvekillerini ya da kocasını kendime aşık etmeyi düşünüyordum. Çünkü böyle bir şey düşünmüyordum. Cebimde minicik harflerle en az yere en çok şey sıkıştırılarak yazılmış küçücük küçücük kağıt parçaları var. O kağıtlar cebime nasıl girdi? O elektrik akımı verilmiş göğüsler, sökülmüş tırnaklar, burulmuş hayalar, sigarayla yakılmış deriler nasıl girdi cebime ve ben böyle buraya, Thames'e bakan bu odaya nasıl geldim? Güzel tatilleri kim sevmez? İster iki günlük, ister iki haftalık. Herkes sever. Ben de severim elbet. Eşek miyim? Ama tatil matil düşünecek sıra mıydı? Sıra mı? İçime yumulup kaldığım günler. Oktay'ın görüşlerde karşımda Hannibal gibi duruşları. Bana kavga dışı zavallı biri gibi bakışları. İnsan ne denli aldırmasa da olmuyor. Eşek değiliz ya. İçime yumulup kalmışım. Geceler boyu bir tek şey boyuyorum. Garip bir tutsaklığın, ilk kez yüz yüze gelinen türden bir yalnızlığın resmini boyuyorum. Son sergimde tokadı yemişsem de bedelini almıştım. Kimi sizi tokatlarsa, kimi de sizi bağrına basar. Üstelik birileri henüz huzurunu iade gerekçesiyle insanlarımızı koruyucu kanatları altına dalmamıştı. Tokat beni içime kapaklatsa bile dışarıda önüm yerinde. Ama artık namluların koruyuculuğu altındayız ve ben durmadan o acayip tutsaklığın resmini yapıyorum. Böylece efendim geldik ilk kez cebimizde topluca biraz paramız olduğu günlere. Sami'nin de biz adam mıyız, biz adam mıyız, kendimi Taksim'de üstüme gaz döküp yakacağım diye tutturduğu günlere. Günlere, günlere, güzel günlere. Ankara, Ankara gibi bir şey. Çocuk ağlaması durmuş sanıyordum. Durmuştu da yeniden mi başladı? Şimdi haykırışları büsbütün dayanılmaz. Hanım teyze ta buradan bile duyulabilen of of sesleri çıkarıyor. Pış pış pış, sus anam, sus anam diyor çocuğun anası da. Delirtecek bir tek düzelikle sürekli bunu söylüyor. Sus anam, sus anam. Parmak kadar çocuk gece yolculuğuna çıkarılır mı diyor uykuyla uyanıklık arasında önümdeki bey amcada. Şu kadarcık çocuk gece yolculuğunda. Aptallar, gündüz nerede? Sen dedi Sami, bir yolculuğa çıkacaksın. Geceydi, resim yapıyordum. Kapım yürek çarpıntıları gibi çalındı. Doğrusu gelinin Sami olabileceğini düşündürmeyen bir çalış. Oh çok şükür, şükür Allah'ıma, beni de götürmeye geldiler diye sevinmiş olabilirim. Böyle bir şey istiyor, diliyormuşum. Şu insan yüreği kadar örtülü, sinsi, saman altından su yürüten ne var? Sami, önemli anlarından birinde. Yazık, ben yine dışarıda tutsak kaldım. Yüzü sarı, yanakları titriyor, elleri üç tel sarı saçları bile. Çok mu içmiş? Tam karşıtı, hiç içmemiş ama şimdi içecek. Yoksa doğru dürüst tek tümce kuramaz, soluk soluğa. Ben de bıraktığı ilk izlenim. İyi bir esrar kaçakçısısın. İlk kez Tonga'ya düşürüldüğünü anlar anlamaz bir süre kaçışı, kaçabileceği son yere dek koşuşu. Nasıl böyle düşünebilirim? O günlerde de, bugünlerde de kimi olağanüstü bir kıpırtıda görüyorsan hemen anlamalısın ki bunun tek nedeni yeni koruyucularımızın koruyuculuklarından kaçmaktır. Saklanmaktır, izini şaşırtmaktır. Ne oluyorsun yahu? Benzini üstüne dökmüş de tam tutturamamış gibisin. Şakadan anlamaz, özür dinlemez bir baba gibi azarladı beni. Sus, kes, zırvalamanın sırası değil. Bir bardağı cin boşalttım. Üstüne iki damla soda. İçkiyi uzattım. Hemen almak istedi. Ama elleri öylesine titriyor ki. Koy şuraya demek zorunda kaldı. Koydum oraya. O iki koltuk henüz gözüme o denli müzayede malı görünmüyordu. Otur şuraya. Oturttum. Al iç. İçti. Şimdi beni iyi dinle. Bir eli sürekli cebinin birinde ve o el o cebin içinde kıpırdayıp durmakta. Benden gizli para sayıyor ya da tesbih çekiyor. Soğuk ama ışıl ışıl bir Nisan günündeyiz. Adı Huzur olan Sürek Avı Bayramı'nın ilk yılını kutlamamızın üstünden bir ay geçmiş. Günleri saniyelerine dek sayardık, saymaz mıydık? Günleri saniyelerine dek sayanlar arttıkça arttı. Ben de sayardım o zamanlar. Ölülerin adlarını, yaralıların adlarını, tutuklananların adlarını, her bir şeyi tek tek saymamı, Oktay'ın rezilliği, onun gibiler için dayanışma tabloları sonuçumda önlemiyordu. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Sami de cebinde bir şey sayıyor işte. Ne sayıyor? Puşt yargıcı, satılık generali, köpek ajanı, manyak çavuşu mu? İlk yudumu içer içmez hoş görmez baba tavrı gitti. Üstüne sevecen, olgun, düşünceli baba hali geldi. Bak yavrucuğum, senin acele bir yolculuğa çıkman gerekiyor. İnsan kendinden hiç umudu kesmemeli, hiç. Aptal mıyım? Hemen sezdim. Ya aranıyorum, beni kaçıracaklar, ya biri aranıyor. Sami olmasın, onu kaçıracağım. El ele iyi, onurlu bir iş yapacağız işte. Burası kesin. Oktay'ın önünde başarısızlıkla sonuçlanan dayanışma tablosunu başarılı gerçek kılacağız. Ah, 3 yıl önce şurama yediğim tokat acısını hala duyuyor olmasa, silmeyi bile onuruma yediremediğim o tükrük şuramda birazcık kurumuş bulunsa, Oktay'ın görüşlerdeki halini de birazcık unutabilsem, çok değil azıcık, hemen atlayacağım Sami'nin önüne. Yok Tezel, yok, gülmenin, Sami'yle dalga geçmenin hiç sırası değil şimdi, hiç. Bak işte şu an kendinin olsun, başkalarının olsun, yanlışlarımızı unutmanın tam sırası. Hatta o yanlışları sevmenin, yanlış insanlıktır. Üstelik aylardır çaresizlikten geberiyoruz, gebermiyor muyuz? Sami üstüne benzin döküp kendini yakmanın nasıl bir şey olduğunu bilse yapardı. Kesinlikle yapardı canım. Bak yine dalga geçiyorsun onunla. Hakkın yok. İşte seni kaçırmaya gelmiş ya da sen onu, birini, faşizmin kirli, pis ellerinden kaçıracaksın. Hem sonra Sami kendini bir türlü yakamadıysa beceriksizliğinden mi? Kulağının dibinde durmadan şunu fısıldayanlar da mı yok? Sen gerçek bir aydın, gerçek bir devrimciysen sağ salim dışarıda kalır, bir işe yaramaya bakarsın. Onun gerçekten bir işe yarayacağına inanıyorlarsa Sami ne yapsın? Az önce dört bir yana ses alıcıları koymuşum gibi gözleriyle odanın içini tarıyordu. Dinleniyor mu? Ona bir tuzak mı kurulu bir yerde? Kendisine verilen sorumluluğu iyi taşıyabilecek mi? Ne alıyorsun be? Şu radyoyu aç. Ben radyoyu açıyorum. O kapıları, kapı arkalarını, perde aralarını yokluyor. Pencereyi yokluyor gözleriyle. Gökyüzünden biri gözetleyen biri olmasın. Dün gece çaydanlığın içinde bile kendisine çözülebileceğim birini ararken yalnız dün gece için ağlamamışımdır. Nasıl böyle olduk? Zayıfmışız. Zayıfız elbet. Ne olacaktık ya? İşkenceci mi? Sami radyonun sesini sonuna dek açtırdı. İçeride insanlar kendi gözlerinde nasıl küçülüyorlar, küçülüyorlarsa bilmiyorum ama dışarıda nasıl küçüldüğümüzü kendi gözümüzde bunu iyi biliyorum. Kanlı pazar günü Sami'yi görmeliydi. Saçları daha çoktu. Esintide büyük şairin saçları gibi dalgalanıyordu o saçlar. Pazar henüz kanlı olmamıştı. O saat gelmemişti. Kötü sesinin olanca gücüyle güzel bir marşı söylüyordu. Gören ömründe hiçbir şeyden bir an olsun korkmayacağını, o sesi hiç kısmayacağını sanır. Şimdi ta kulağının dibine sokulmuş, duyulur duyulmaz bir sesle, kendine bile duyurmak istemediği bir sesle konuşuyor. Bak yavrum, bir yolculuğa çıkacaksın. Yanımda şeyler var, şunlar. İşte o küçücük küçücük kağıt parçaları. 8'e, 16'ya katlanarak daha da küçültülmüş, çocukların piyango için hazırladıkları, bir sepete doldurdukları ya da kasketlerine doldurup çekiniz, boş mu, dolu mu dedikleri kağıtlara benziyor. Ama Sami çocukların piyango çektiren o aydınlık sesini çoktan yitirmiş. Boğuk, titrek, aynı zamanda da bir savaşın gizli planlarını anlatan sesle konuşuyor. Bunlar bize ulaştırıldı. Nasıl ulaştırıldığını söyleyemeyeceğim sana. Bunlar şeyler, işkence görenlerin kendi yazılarıyla şeyleri işte, başlarına gelenler, vahşet, okuyacaksın zaten. Duyduklarımız hiçmiş meğer, işte yazıyorlar, bir bir, belgeliyorlar faşizmin insanlık dışı, kanlı elini. Neyse, neyse, şimdi şey, arkadaşlarla düşündük ki, şu ara elinde biraz parası olan, biraz vakti olan ve aynı zamanda güvenebileceğimiz bir sen varsın. Bak yavrucuğum, senin bu kağıtları tez elden götürmen gerekiyor. Şeye, şu adrese. Londra'da dost bir Türk o. Bu adres işte, bunu yanına al. Bu, acıya polisiye bir roman içeriği kazandırmak diyecekken başka şey diyor içimden. Neden ben? Vaktim varmış, param varmış. Beni 2 ay geçindirirdi. Feda olsun. Ama neden ben? Önemsenmek ne güzel, önemsenmek. Hele böyle bir zamanda birilerinin seni biraz ise de güvenilir kişi olarak seçmeleri, bunun söylenmesi sana ne güzel. Yine de neden ben? Bir şey daha var dedi Sami. Düşündük ki hani abinden ötürü neydi adı? Neyse önünde sonunda büyük, ünlü bir iş adamı değil mi o? Bu nedenle sana pasaport vermemezlik etmezler. Bir şey olursa vermemeye kalkarlarsa da abine söyler alırsın. Anlıyorsun ya bu işler bu sırada. Neredeyse ikinci siktir olunu o zaman çekecektim. Aşk mı, gurur mu? Yok yani gurur mu, vazife mi, kutsal görev mi, burjuva? Yok yani işte devrimci gururumu, aptallaşmak. Yok aptallaşmak değil, öfke, öfke. Öfke değil de yıkılmak. Önemsenmenin ardından yıkılıyor öyle içinde. Önemsenmenin sevinci yok oluyor. Dilim dolanmıştı. Bu ne rezil görev veriliş, bu ne rezil görev alış. Aristokrat olsaydım kılıcımı çeker, benim kendi onurum var, o bana yeter diyerek düelloya çağırırdım Sami'yi. Ama ne yazık ki aristokratlık diye bir şey, o da suyunun suyunun suyu. Ömer'e ve Ömer gibi pek az kişiye özel locadır bu ülkede. Bense düello için güzel bir ormanlık, 2 tanık, 1 hakem, 2 de armalı kılıç ister. Yeni Türkçe çıkınca imzasını Salim yani diye zorla atıp bir kalıba döktüren babamın külüstür mührü bütün bunların yerini tutar mı? Nasıl tutar? Ne olacak bu kağıtlar? Bu kağıtları yavrucuğum Londra'daki o dost, o büyük uluslararası örgüte ulaştıracak. O ulaştırır. Sen kendisine teslim et yeter. Çünkü sen tabii seni o örgütte tanımadıklarından kendin gitsen olmaz. Ama bu dost orada herkesi tanıyormuş. Yok yahu, nerelerde ne dostlar varmış da bilmiyoruz. İnsan bilgisinden o kadar da kuşkuya düşmemeli. Dünyanın neredeyse bizim dünyamız kadarcık olduğuna inanıyoruz. Oysa dünya ne geniş, nerede ne insanlar var baksana. İçimde birçok şey gitti geldi, gitti geldi. Sonuç, Sami'yi ansızın önemsedim. Onu ciddiye almadığım için usul bir utanma şuramda. Sonra tabii ansızın kendimi önemsediğimi de yakaladım. Doğrusu bir şeyler yapabilecek olmanın erince her şeyin üstünde. Sami içten değil miydi o sıra? Her zamanki gibi yerden göğe içten. Ben de, yüreğimin köküne dek. Hep öyleyiz. Acıya bulandıkça kaçınılmaz biçimde buruklaşıyoruz. Yüreklerimiz kanırıldıkça üstümüze kapaklanmak zorunda kalıyorsak da bakma. Öyle değil mi Tezel? Giderim elbet, o kağıtları götürürüm Sami. Ama abimi hesaba katma, kafamı bulandırma benim şimdi. Güzelliğe çirkinlik bulaştırma. Hayranlıkla bakıyor bana. 2'de 1 tutturduğu yatılımlar ne söz. Artık el sürülmeye cesaret edilemeyecek kutsal bir varlığım. Meryem anayım, Olimpos tanrıçasıyım. Sami'nin gerçek sevginin işte bu olduğuna inanan, buna kavuşmaktan coşan bakışları. Ah işte aşk bu, aşk bu, aşk bu. Ah işte asıl birlikte olmak, asıl iç içe geçmeler bu. Bu, başka hiçbir şey değil bu. Ah işte Tezel, güzel yavrum benim. Ah işte çocuğum, sevgilim, anam, bacım, her şeyim. Ülkem, vatanım, halkım, sanatım. Sami coştukça coştu. Böylece düğün gecesi gibi bir gece oldu. Bayram gecesi. Sanki bütün cezaevlerinin kapılarını ardına dek açıvermişiz. Hepsi dışarıda, hepsi özgür, Oktay'da. Hadi peki, Oktay'da olsun. Bugün bayram günü. Bu bayram gecesinin onuruna, o yüce tasarılar onuruna, 3 gecemi ise Londra'nın güzelce bir otelinde geçirebilirim. Çünkü bir daha asla 20 bin liram olmayacak. Onu bir daha hiçbir zaman böyle kutsal bir görev için harcamayacağım ve asla o servetimin ucundan bana 3 gecelik güzelce bir otel odasını ödeyecek küçük bir pay kalmayacak. Salm'den payımıza düşen en küçük birer daireyi, küçük Esat'taki külüstür apartmanın iki dairesini işte, Aysel'le ben, mirasa karşıyız ya, yeni anayasa özgürlüğünden başımız dönmüş olarak subaylara yüzme havuzu, kıyı konutu falan yapılsın diye şanlı ordumuzda bağışlamıştık. Çoktan. Böylece Thames'e bakıyorum işte. Sabah çabuk olsun istiyorum. Kraliçenin kocasını falan ayartacak değilim. Gelir gelmez bana verilen numaraya telefon ettim. Soğuk, kuşkulu bir sesti benimle konuşan. O donuk sese karşı kendiminkinin neden öylesi coşkulu olduğuna şaştım ve buna kızdım. İlk kez yurt dışına çıkıp da yol üstünde ansızın motosikletine Türk bayrağını asmış birini görüverince ardından "Hemşehrim, hemşehrim" diye bağırarak koşan, onun boynuna sarılmak isteyen biriymişim gibi duydum kendimi. Beni ancak yarın öyle üstü kabul edebilecekmiş o kadın. Bir kadındı, evet. Burada bir İngilizle mi evliymiş ne? BBC'ye bizi tanıtıcı programlar mı yapıyormuş ne? Herkes de neler biliyor. Ben dünyadan habersizim canım. Koca alıp bırakmaktan, içmekten, zalimlerden nefret etmekten ve resimlerimi güzel yapmaya çalışmaktan sağı solu görecek halim mi oldu? Özellikle son yıllar. Sahi bu işler arasında Aysel'e o mektubu yazmak da var. Ne istedim ki Aysel'den? Ha Aysel, ne istedim senden? Neden bu derece yalnız bırakmak istedim kendimi? Bu çiş molası ne zaman verilecek? Alnıma soğuk bir rüzgar çarpsın. Beni bana bağışlasın, beni bana bağışlasın. Hiçe, hiçime... Boşluğuma geri göndersin beni. Beni bana geri versin. Zıbarmayacaksam ayılayım. Soğuk rüzgarda titreyip kendime döneyim. Çocuk da az önceki gibi çığlık çığlığa ağlasa bundan iyi. Şimdi anasının tek düze, sus anam sus, sus anam suslarına koşut bir tek düzelikle hı hı hı edip duruyor. Bu da sinirlerimi daha kötü geriyor. Sürekli içimin hı hı hı hı hı hı hı hı hülerine itiyor beni. Bunamışlar örneği, hep gereği yaşayan. Otel odasında pinekleyip durmanın gereği yok. Camdan bakıp yarın dizlerim ağrımazsa şöyle kapı önüne dek bir çıkarım, ilacımı alıp yatayım da şimdi, yatmadan önce ılık bir süt içeyim de diyenlere benziyorsun. Yatmayı falan boş verip Westminster'den bir iki milletvekili ayartmayı da tabii aşağı indim. Tam 3 saat yürüdüm. Parkın yanındaki karanlık sokaklara saptım. Sonra şık semtlere geçtim. Yukarı doğru gittim. Erkek bekleyen erkeklere baktım. Gece fenerlerini azalttım. Işıklı vitrinleri geride bıraktım. Bir kez daha serin kanlı, ölçülü biçili, ağırbaşlı Ömer bir karanlığın içinden geçtim. Victoria ve Albert Müzesi önünde durdum. Bir tavaf, ilk ağızda. Devrimcilere yardımı çabalayan bir devrimci yardımcısıysam da her şeyden önce ressamım. Yarın kutsal görevim sona erer ermez bu müzeye geleyim. Bütün Doğu Batı uygarlığını bir bir gözden geçireyim. Hatta kitaplarda, albümlerde gördüğüm, hani şu Kraliçe Elizabeth'in kabarmış tavus kuşları gibi bir resmi var ya, üstündeki tantanalı giysiden ötürü, işte onun koskocaman bir kopyasını satın alayım. İçeride böyle bir kopya mutlak satılıyordur. Ona bakmak, duvarımda o kopyayı sürekli görmek en kötü günümü bile gülümsetmeye yardımcı olabilir. Şu dönemdeki en kötü gün bile dünün o iğrenç sömürgece şaşasına yeğdir. Böyle düşündüm, anımsıyorum. O ciddi ışıklar altında gerçekten ciddi ciddi düşündüm bunu. Yine de şuramda yeniden uç vermeye hazır kuşkuyu, inançsızlığı yatıştıramadım. Hep telefondaki o sesin soğukluğundan, biliyorum ondan. Canım belki de kadının bir yeri sancıyordu. Hem dur bakalım, sen gerçekten sen misin? Yoksa kadının başını belaya sokacak biri mi? Hele senin kimin nesi olduğunu bir sorup soruştursun. Yarın öğle üstüne kadar İstanbul'daki en yakın dostunun ona yazdığı mektubu da bir ver eline hele. Bak o zaman nasıl yakınlaşacaksınız? Güven nasıl sarıp sarmalayacak ikinizi? Nasıl sarılıp öpüşeceksiniz? Belki de şu karanlık günler için ılık gözyaşları dökersiniz birlikte. Öyle ya, çocuk oyuncağı değil ki, ciddi bir iş bu. Kadın uzak durmakta haklı. Ama şuramda bir bulantı, gitmiyor, geçmiyor. İnsanlar arasında durmadan mikrop gibi yayılan bir hastalığın bulantısı bu. Kuşku ve güvensizlik, bunları böyle böyle düşünmek zorunda kalışım. Yoklaya yoklaya yaklaşmak herkese. Şu anlamda ya da bu anlamda, adımları hesapla atmak, yürekleri hesapla açmak, açık olamamak, her gün biraz daha kapanmak, her gün biraz daha köstebekleşmek, tilkileşmek, böcekleşmek. Bütün gece açık olan bir dükkana rastladım. İçki dükkanı. Bir şişe viski aldım, otele döndüm. Sabaha dek ne yaptım? Kuşkunun, güvensizliğin resmini. Yarın müzeye gitmeyeceğim. Bugünün insanının kapısından içeri bir müzeye girebilecek rahatlıkla giremiyorsak, bilmem ne yapmışım ben Doğu Batı uygarlıklarını da, o uygarlıkları sergileyen müzeleri de. Bizim içimiz müze be, her gün biraz daha karanlıklaşan, kuytulaşan birer müze. Ama o gencecik kızlar, delikanlılar, güvenilecek o denli çok kişi bulabilmişler ki, demek bulabilmişler ki, bak yaralarından, yakılan tırnaklarından, elektrik geçirilen göğüslerinden, işkencenin iğrenç ellerine karşı duydukları öfke, baş kaldırılarından, aşağılama, hiç deme çabalarına karşı direnmelerinden damıttıkları şu minicik kağıtları, insan hakları için savaşan bir örgütün kapısına dek ulaştıracak köprüyü kurabilmişler. Sen şimdi o sağlam köprülerin ucuna, o uzun köprünün yetişemediği yere geçici bir süre için eklenmiş ince bir tahta parçasısın. Düşürmeden geçir bu kağıtları, o haykırışları, geçir bu tahta köprüden, düşürmeden, uçurmadan, sulara gark olup gitmesine izin vermeden. Tarihte nice ulak, nice komutandan fazla işe yaramıştır. Bunu küçümseyemezsin. Güvensizlik mikrobu ortalığa ne kadar saçılmış olursa olsun bunu karşıtıyla yenebilirsin. Ah işte, tepeden tırnağa aysalleştim, aysalden feyz alarak. Gittiğim yer bir konak yavrusu, geri kalmış ülke elçiliklerini çağrıştıran bir yer. Kapısında armasıyla üstünde bayrağı eksik. Olmayan, tutmayan bir şey var, seziyorum. Her şeyi bir bir sordum da kendime, Sami ve bilmediğim arkadaşlarının buldukları destek kapısına nasıl bir kapı olabileceğini hiç sormadım. Demek Sami'nin geldiği gece coşan duygularım bunu engellemiş. O destek kapısı neredeyse öd ağacı kokan bir girişe açıldı. Müzeye neden gideceğim? Müze burası işte. Müzenin kapı ardında bekleyen de lordlar gibi bir uşak. Değilmiş neyse. Çomak gibi bir İngiliz karısı. Oysa İngiliz karısı da değilmiş. Beni bekleyen kişiymiş. Ölçülü biçili bir gülümseme. Ölçülü biçili, uzaklığı iyi hesaplanmış ses tonu telefondaki. Kapıyı kendisi açıyor. Çünkü yüzüm, bakışım, duruşum ona güven vermezse geri çevirecek beni. Canım, haklı dedik ya. Aynı plağı yeniden çalmaya başlamasana. Düşün, dünyada neler oluyor? Tedbirli davranması kötü mü? Bense güvenilecek biri olduğumu gereğinden çok göstermeye çalıştım. Buna gereğinden fazla çabaladım. Önce mektubu vermiştim. Sessizce okuyordu. Güzel antikalarla döşenmiş bir salonda. Çıt çıkmıyordu. Gümüş çaydanlıklar önümüzde soğuk soğuk duruyordu. Bu türden sessizlikler beni her zaman üşütür. Kötü üşütür. Gümüş pırıltıları beni sinirlendirir. Derken... Kadın mektubu okuduğu süre içinde hiç susmadım artık, biliyorum. Suç işlemediğini ille kanıtlamaya çalışan suçlamış bir çocuğun telaşı içindeyim. Çünkü kendime karşı güvensizim. Ne oldu benim özgür kişiliğim? Ne zaman tarumar olup gitti? Bu kendime güvensizliği ben ne zaman, nasıl edindim? Kağıtçıkları doldurduğum zarfı kadın mektubun okunmasını bitirmeden önüne, gümüş çaydanlıkların yanına bırakmıştım. Mektup okundu. Şimdi gülümseyecek. O gece Sami ile nasıl yüce sevinçlerle sarsılmışsak, şimdi bununla da öyle olacağız. Ama kadının alnındaki can sıkıntılı iki çizgi hiç eksilmiyor. Hep orada duruyor o iki çizgi. Aynı can sıkıntılı el hareketiyle mektubu katladı. Masanın üstünde duran zarfı alıp kağıtçıkları avcuna döktü.